Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Yaşlı minik bir hanım bir başına yaşarmış. Masası, sandalyeleri, rafta da bir testisi varmış. Bilge ihtiyara homurdanıp mızırdanmış. Evim küçücük, yerim ne darmış. Bilge ihtiyar ne olur akıl ver bana. Evim nohut oda bakla sofa. Tavuğunu eve al, demiş bilge ihtiyar. Tavuğu eve alayım ha? Tuhaf ama belki işe yarar. Tavuk şömine halısına pat diye yumurtlamış. Kanat açıp ortalıkta testiyi de haklamış. Yaşlı minik hanım bağırmış. Bakın başıma gelene. Zaten küçükceydi bir kişiye, küçük oldu ikiye. Burnum gıdıklanıyor, yer yok hapşırmaya. Evim nohut oda bakla sofa. Demiş ki, canım bilge ihtiyar, yardım et, bu ev çok dar. Evim nohut oda bakla sofa. Bir zamanlar geceleri kızım Hazan'la yatağa yatıp kitaplar okurduk birlikte. Bazı bölümleri bağıra çağıra. Bir kitap, iki kitap, üç kitap. Sürer giderdi bu eğlence. Hani çocuk uykuya çabuk dalsın diye okunur ya bazı evlerde masallar, kitaplar. Biz coştukça coşardık. Hele bazı kitapların bazı bölümleri ezberlenmişti. En yüksek ses o bölümlerde çıkardı elbette. Ben resimli kitapların tadını çocukluğumda değil, çocuk sahibi olduğumda aldım anlayacağınız. Malum bizim zamanımızda öyle çok resimli kitap falan yoktu. Bana okul öncesinde de hikaye kitapları okundu, az resimli olanlarından. Hazan küçükken ailemizin en çok sevdiği kitaplar Julia Donaldson, Axel Scheffler ikilisinin kitaplarıydı. Tostoraman favorimizdi mesela. Yani bu ikilinin dünya çapında fenomen olmuş kitabı Gruffalo. Ülkemizde şimdi Yayazula adıyla bulunabiliyor kendisi. Yayın evi ve çevirmen değiştirince adı da değişti. O zamanlar, yani bundan 10 küsur yıl önce, gün içinde durup dururken kitaplarda geçen cümleleri birbirimize söylediğimiz olurdu Başar'la. Evet, Hazan'la değil, değerli eşim Başar'la. Bizi de renklerine bağlamıştı anlayacağınız bu ikili. Sadece kızımızı değil. İnanır mısınız? Bazen hala evin içinde, "Pantolonum düşüyor, bu dev fena üşüyor!" diye bağırdığımız olur. Tuhaf bir çift olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ama siz bize değil, esas çifte bakın. Yani Julia Donaldson, Axel Scheffler ikilisine. Onlar evli ya da sevgili değil ama yıllardır birlikte müthiş renkli kitaplar üretiyorlar. Şimdi bu karantina günlerinde herkes evde birbiriyle kaynaşmışken çocuk kitapları hakkında konuşmak güzel olur diye düşündüm. Aslında zaten çocuk kitaplarını özel bir bölümde yapmak istiyordum ama geçen gün hayatımızın artık vazgeçilmezi haline gelen görüntülü telefon konuşmalarından birinde canım arkadaşım ve bir zamanlar birlikte çalıştığımız Banu Zeytinoğlu dedi ki, şimdi çocuk kitapları ile ilgili bir şey yapmanın tam sırası bence. Dedim, yine haklı bizim kız. Ve hemen çocuk kitapları yazarı ve benim pek sevgili üniversite arkadaşım Tülin Kozikoğlu'nu aradım. Zaten konuşmuştuk onunla, bir de çocuk kitabı bölümü yapalım birlikte diye. Hadi dedim gel, seninle şu Julia Donaldson, Axel Scheffler kitaplarından birini konuşalım. Hatta tek kitapla sınırlı kalmayalım, bu ikiliyi biraz didikleyelim. Resimli kitapların çocuğun gelişiminde ne kadar yararlı olduğundan, okumaktan, yazmaktan da konuşalım. Bu zor günleri çocuklarımızla geçirdiğimiz neşeli zamanlara dönüştürmek için vesile olur belki. Ve bastım kayıt düğmesine, ilk sorumu sordum. Nereden kaynaklanıyor bu ikilinin cazibesi?
Nerede yatıyor başarısı bu ikilinin? Aslında birçok öğeyi görüyoruz, bir arada görüyoruz. Sanırım başarı da öyle geliyor, tek bir öğeyle olmuyor çocuk kitabında. Bunlardan ilki yazarla çizerin tek kişi gibi hareket etmesi diye tanımlayabilirim. Bu ne demek? Bir kere ikili çalışmak iyi bir şey. Yani kitaplar boyunca aynı yazarın, aynı çizerle çalışması iyi ve işleyen bir şey. Ama ne zaman iyi ve işleyen bir şey? Yazarın yazdığı öykü türü aşağı yukarı paralel gidiyorsa, çok farklı bir öykü türü ya da çok farklı bir kitap yaptıysa o zaman aynı çizeri kullanması biraz kolaya kaçmak olur. Ama Julia Donaldson'un kitapları öyle değil. Üç aşağı beş yukarı aynı çizgide ilerleyen kitaplar. Dolayısıyla da Axel Scheffler çok uyuyor onun tarzına, çok uymuş ve sanki aynı beyinden çıkmış gibi. Yani yazarı çizeri aynı kişiymişçesine hareket edebilir olmuşlar bir süre sonra. Bu çok hoş tabii. Ne demek aynı kişi gibi hareket edebilmek? Yazarın metnin bir kısmını söylemeyip, yazarlık egosunu bir kenara bırakıp bunu çizere söyletmesi demek. Sanırım bunu iyi becermiş bir ikili, Julia Donaldson, Axel Scheffler. Bunun dışında tabii Julia Donaldson'ın metinlerinden bahsedecek olursam, Kafiye çocuk kitabında oldukça işe yarıyor. Her zaman değil ama çoğu zaman işe yarıyor. Neden işe yarıyor? Çünkü ritim duygusunu kolay yoldan veriyor. Ritim duygusu küçük yaş grubunda önemli. Çünkü anne karnındaymışçasına, annenin kalp atışını dinlermişçesine dinliyor gibi bir hisse kapılıyor okur farkına varmadan. Çocuklar yürürken böyle bir zıplaya zıplaya yürürler. Hani öyle bir yürüyüş şekli vardır. Sanki hoplaya zıplaya yürüyormuş gibi bir his uyandırıyor cümlelerde ilerlerken çocuk. Dolayısıyla da oyunbaz bir havaya bürünüyor metin. Bunun dışında Julia Donaldson'ın iyi yaptığı bir şey tekrarlar. Tekrarlar da çok önemli küçük evet. yaş grubunda. Biraz önce söylediğin gibi akılda kalmasını kolaylaştırıyor. Aynı cümleyi kitap boyunca tekrarlıyor bazen. Bazen aynı cümleye her sayfada yeni bir cümle ekleyerek çoğalta çoğalta gidiyor. Ama bir döngüyü muhakkak tekrarlıyor. Nakarat gibi düşünebiliriz bunu. Julia Donaldson'ın kitaplarında bir görüş var illaki, bir duruş var. Ben bunu çok önemsiyorum çocuk kitabında. Çocuk kitapları eğlenceli olmalı. Her zaman söyleniyor bu. Aman çocukları sıkmayalım, aman didaktik olmayalım. Evet, tabii ki eğlenceli olacak çocuk kitapları. Ama siz çocuğu istediğiniz kadar eğlendirin. Maceradan maceraya koşturun, kahramanı uçurun, kaçırın, hoplatın, zıplatın. Eğer bir görüş, bir duruş sergilemiyorsanız yazar olarak, o kitabı okurken çocuk eğleniyor ama kitap akıp gidiyor çocuğun üzerinden. Bir çocuğun bir kitabı defalarca okuması, bir kedinin yarasını iyileştirmek için defalarca yalaması gibidir aslında. O kitap illaki çocuğun bir yarasına, kalbine, aklına, bir yerine dokunmuştur ki defalarca o kitabı okumak ister. Her okumada kedinin bir yalaması gibi yarasını iyileştirir. Ne zamanki yarası tamamlanır, o zaman o kitabı bir kenara bırakır. Yara dediğimde bunu illa yara olarak düşünmeyelim. Artı pozitif bir şeye de dokunuyor olabilir. Ama bu benzetmeyle düşünürsek kitaplarda görüşün, duruşun ne kadar önemli olduğunu anlarız. Dolayısıyla da Julia Donaldson kitaplarının en önemli artılarından biri de bu.
Axel Scheffler ise, bilmiyorum sen katılacak mısın, çok detaylı. Yani metin olmasa bile resimlerden bir hikaye çıkarabileceğin kadar detaylı ve canlı çiziyor, öyle değil mi?
Evet, işte o resimlerden bir hikaye çıkarabilecek kadar dediğin şey aslında benim biraz önce söylediğim yazarla çizerin birlikte yol alması. Yani evet. yazarın çizere alan bırakması. Dedim ya egosunu Hı-hı. bir kenara bırakmalı diye. Alan bırakmasıyla alakalı bir şey. Çizer de kendi sorumluluğunu hayli hayli üstleniyor bu kitaplarda. Resimli kitaplarda resim metin dengesi diye bir şey vardır. Çok sık söylenir. Bu resimle metnin eşit yer kaplaması anlamına gelmez. Yazarla çizerin hikaye anlatımında eşit rol oynaması anlamına gelir. Tam da bu biraz önce senin söylediğin şey işte. O kadar detaylı çiziyor ki orada ayrı bir hikaye dönüyor sanki.
Julia Donaldson Londra'da müzik ve şiirle dolu bir evde büyür. Bristol Üniversitesi'nde drama ve Fransızca okur. Şarkı sözleri yazar, besteler yapar ve bu yetenekleri zamanla onun mesleği haline gelir. BBC'nin çocuk programlarında çalışır. 1975 yılında Playboard adlı programa yazdığı bir şarkının sözleri yıllar sonra ta 1993'te kariyerinde bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü Donaldson 1991'de Methuen Publishing'e gider ve der ki, bu sözleri bir resimli kitaba çevirsek ya, onlar da derler ki, neden olmasın? Ve metni alıp o yıllarda Londra'da yaşayan Alman bir çizere emanet ederler. Bu çizer, Bath Üniversitesi'nde görsel iletişim bölümünde okumuş, reklam işlerinin yanı sıra çeşitli çocuk kitaplarına da illüstrasyonlarıyla katkıda bulunmuştur. Evet, bildiniz. İsmi de Axel Scheffler'dir. Ha, kitap mı? Onun adı da A Squash and a Squeeze, yani Türkçedeki haliyle Nohut Oda Bakla Sofa.
Bu ikilinin en meşhur kitabı Gruffalo aslında. Tostoroman diye çevrildi önce, sonra Yayazula adıyla tekrar yayınlandı ülkemizde. Ama biz seninle bu ikiliyi yapalım diye ben sana önerdiğimde sen hemen aklına Nohut Oda Bakla Sofa adlı kitapları geldi. Neden o geldi? Bir onu bana söylesene. Bugünlere mi denk düştüğü için hemen onu mu düşündün?
Tostoroman Gruffalo çok önemli bir kitap tabii ki. Çok da kaliteli bir kitap. Ama benim favori kitabım Nohut Oda Bakla Sofa. Neden? Bakış açısı konusu benim çok önemsediğim bir konu. Hem hayatta hem çocuk kitabında. Çünkü siz istediğiniz kadar iyi bir yazar olun. İstediğiniz kadar iyi cümleler kurun. Eğer farklı bir bakış açısı sunmuyorsanız kitabınız yer bulamaz kendisine. Bu ne demek? Yazı yazmak kelimeleri bir araya getirmezden önce düşünceleri bir araya getirmektir aslında. Siz eğer o güne kadar söylenmemiş bir şey söyleyemiyorsanız o konuyla ilgili ya da aynı konuyla ilgili farklı bir açıdan bakamıyorsanız kitabınız yer bulamaz. İstediğiniz kadar iyi bir yazar olun, o kitabınız yer bulamaz. Dolayısıyla bakış açısı çok önemli. Hem yazarlıkta çok önemli hem de gündelik hayatta çok önemli. Çünkü bakış açı bizi aslında iyileştiren şey. Hem iyi insan yapan hem de tedavi etmek anlamında iyileştiren şey. Dolayısıyla çok önemsiyorum. Bu konuda bakış açısı üstüne çok çok iyi bir kitap. Hikayelerde kahraman vardır, bir mekan vardır, bir sorun vardır, bir de çözüm vardır. Tıpkı matematik problemi çözer gibi kurguyu çözeriz biz aslında. Matematik problemini nasıl 4 araçla toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyle çözüyorsak hikayenin kurgusunu da bu 4 araçla çözüyoruz. Kahraman, mekan, sorun, çözüm. Mekan dediğimizde yer ve zaman birlikte yol alıyor. Eğer bir sorun yoksa ortada, kahramanın başına bir sorun gelmiyorsa hikayede yoktur. Ama kahramanın başına bir sorun getiriyorsak da yazar olarak onu çözmekle yükümlüyüz. Ne kadar ilginç bir sorun bulduysak ve onu ne kadar akıllıca çözdüysek o kadar iyi bir kitap çıkıyor ortaya. Sorunlar çocuk kitaplarında çeşitli şekillerde çözülüyor. Bazen kahramanın aklıyla, bazen fiziksel gücüyle, bazen doğaüstü bir güçle, bazen bir yardımcı kahramanla çözülüyor olaylar, sorunlar. Ama bir de bakış açısıyla sorunu çözmek diye bir şey var ki bu çok kıymetli, çok zor ama o kitaplar çok şahane oluyor. Nohut Oda Bakla Sofa da öyle bir kitap. Hikayenin sorununu bakış açısıyla çözdürüyor kahramana. Dolayısıyla çok beğeniyorum. Ben bu kitabı bakış açısı konusunu, sorun çözüm konusunu, bütün bu konuları işlerken derslerimde kullanıyorum. Çocuk kitabı nasıl yazılır derslerimde ya da çocuklara verdiğim yaratıcı yazı derslerinde. Dolayısıyla da bu kitap hemen geldi aklıma. Ama tabii ki her şeyin ötesinde günümüze o kadar denk düştü ki şu anda yaşadığımız bu tuhaf duruma.
Bakış açısının öneminden söz ediyor ya Tülin, öyle haklı ki. İster çocuk edebiyatında olsun, ister yetişkin edebiyatında anlattığınız meseleye farklı bir bakış açısı getirmiyorsanız ayrışmanız, gönüllerde bir yer, akıllarda bir köşe kapmanız mümkün değil. Nohut Oda Bakla Sofa'da hem farklı bir bakış açısı getiren hem de bakış açısını değiştirdiğinde aslında ne çok şeyi değiştirebileceğini gösteren o güzel kitaplardan. Neden bugünlere denk düşüyor derseniz, biraz anlatsın mı Tülin size hikayeyi?
Kitabın ismi Nohut Oda Bakla Sofa. Yaşlı bir teyze evini çok küçük buluyor ve köyün bilge ihtiyarına gidip evim Nohut Oda Bakla Sofa diye söyleniyor ve çare istiyor, akıl soruyor. Bilge ihtiyar ona tavuğunu içeri almasını söylüyor. Yaşlı teyzenin aklına yatmasa da bilge ihtiyarın dediğini yapıyor ama tavuk yumurtluyor halının üzerine, sürahiyi düşürüyor vesaire. Tekrar gidiyor bilge ihtiyara. Bir kişiye küçüktü, iki kişiye daha da küçük oldu. Şimdi ne yapacağım diyor. Bu sefer keçini al diyor. Keçi benzer zararlar veriyor. Tekrar akıl danıştığında domuzu al diyor. Benzer zararlarla karşılaşınca tekrar bilge ihtiyara gidiyor. İneğini al diyor. Ve artık ev gerçekten nefes alınamaz hale gelince tekrar bilge ihtiyara gidip dertleniyor. Bu kez bilge ihtiyar hepsini dışarı çıkar diyor. Aklına yatmıyor kadının, çünkü bunda ne var diyor. Ama yine de dediğini yapıp teker teker dışarı çıkardığında sonunda meğer evin bir saraymış diyor. O düşünceye geliyor. Yani bakış açısını değiştiriyor. Bilge ihtiyar yaşlı teyzenin evine gidip bir oda daha inşa etmesi için yardımda bulunmuyor. Evi aynı kalıyor ama yaşlı teyzenin evine bakış açısı değişiyor.
Bilge adamın öğüdü hem yaşamak hem de yazmak adına çok şey söylüyor, öyle değil mi? Şu korona salgınını sağlıklı geçiren ve çalışma zorunluluğu olmayan herkes dönüp evine başka bir gözle baktı şu son günlerde. Kimi eski fotoğrafları çıkardı ortaya, geçmişi hatırladı. Kimi dip bucak temizliğe vurdu kendini, geçmişi temizledi. Kimi daha önce hiç oturup kahve içmediği bir köşesine taşındı dairesinin ve o unutulmuş köşenin keyfine vardı. Kimi eksikleriyle, yanlışlarıyla yüzleşti. Bazıları da hayatta hiç değeri olmadığını düşündüğü artılarını keşfetti belki de. Kendimize ve hayata farklı bakmaya başlamış olarak çıkabiliriz bu süreçten ya da kendimizi bir kez daha onaylayarak. Bana sorarsanız vardır illaki değiştirmemiz gereken bir özelliğimiz. Keşfedeceğiz işte. Bu süreçte okuma alışkanlığının değeri de bir kez daha anlaşıldı. En güzel sığınak yine kitaplar oldu. Belki bazılarımız günlük de tutuyordur ya da notlar alıyordur bu yaşanan olağanüstü günlere dair. Yazmak da güzel bir sığınak ne de olsa.
Biraz yazmaktan söz edelim istiyorum bu bağlamda ve genel olarak. Yazmak, yazabilmek de gittikçe daha çok itibar gören bir eylem oldu sanki. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu gidişatı?
Yazmak neden itibar gören bir eylem oldu? Ben yazının şaikasını yaşadığını düşünüyorum. Özellikle çocuklarla ilgili hep olumsuzdan cümle kuruluyor teknolojiyle bağlantılı olarak. Teknoloji geldi, çocuklar yazı yazmayı bıraktı. Teknoloji yüzünden yazı yazmayı unuttular. Çünkü işte selam yazacaklarına SLM yazıyorlar gibi. Oysa ki ben teknoloji yüzünden yazıyla çocukların ilişkisi koptu demiyorum. Tam tersine teknoloji sayesinde yazı hayatımızın tam ortasına oturdu. Hiç önemli olmadığı kadar önemli, hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde. Eskiden konuşarak hallettiğimiz, sözlü iletişimle hallettiğimiz birçok meseleyi artık yazılı iletişime dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Günlük hayatta, iş hayatında saatler süren toplantılar yapılırdı. Şimdi bu toplantılar yazılı iletişime döndü. Şu andan bahsetmiyorum. Şu anda herkes görüntülü toplantılar tekrardan yapıyor ama şu anı bırakalım, son 10 yıla bakalım. E-postalarla, online chatlerle iletişim kurar oldu iş hayatı. Ya da günlük hayatta, örneğin bir organizasyon yapacağız, bir piknik organizasyonu. Tek tek herkes birbirini arardı. Sana pazar uyuyor mu, bu pazar uymuyor, bir pazar uyuyor. Hay Allah, Ahmet'e uymuyormuş, hadi ben o zaman Ayşe'yi bir daha arayayım. Ahmet'e gelecek pazar uyuyor diye bir daha Ayşe'ye söyleyeyim gibi. Böyle bir telefon trafiği dönerdi. Oysa şimdi bütün bunları yazıyla yapıyoruz. WhatsApp'ta yazışırken bazen öyle bir cümle geliyor ki karşı taraftan. Bu ne diyor şimdi? Ben bununla alakalı bir şey söylemedim ki diyorsunuz. Neden? Çünkü söylemek istediğinizi söyleyemiyorsunuz aslında. O yüzden karşı taraftan öyle bir yorum geliyor. Sözlü iletişimde bize yardım eden unsurlar var. Vücut dili, mimikler, ses tonu, tonlama. Ama yazıda bu yok. Kelimelerle baş başayız. Kelimeleri o kadar etkili kullanmayı öğrenmeliyiz ki tıpkı mimikler, vücut dili, tonlama, ses tonu varmışçasına cümlemize iletmek istediğimiz mesaj geçmeli. Baya baya yazı pratiği yapıyoruz. Hiç yapmadığımız kadar yazı pratiği yapıyoruz. Yazı yazmayı ben ikinci bir dilde konuşmaya benzetiyorum. Nasıl İngilizce, bütün bu konuştuklarımızı İngilizce konuşacak olsaydık, yani sen bana deseydin ki bu söyleşi İngilizce yapacağız. Ben İngilizceye hiç hakim değilsem eğer, üzerime kalın bir kadife kumaş örtülmüşçesine söyleyeceklerimin çoğu bende kalırdı. Küçük bir kısmı sana geçerdi. Ama İngilizceye biraz hakimsen, daha ince bir kumaş örtülür söyleyeceklerimin yarısı bende kalır, yarısı sana geçerdi. İngilizceye çok hakimsem incecik bir tül örtülür, söyleyeceklerimin çoğu sana geçer, birazı bende kalırdı. Şimdi yazı da böyle. İkinci bir dil gibi. Hikaye üretmeye, akıl etmeye gelince herkes yazar. Herkes bir fikir buluyor. Şahane kurgular buluyor. Hadi yaz bunu dediğinizde bir paragraf çıkıyor, bir sayfa çıkıyor. Ötesi gelemiyor. Niye? Çünkü o dile hakim değil. O dili bilmiyor. Yazı dilini bilmiyor. Yazı yazmak, özür dilerim, ikinci bir dil nasıl öğreniliyor? İki kanaldan öğreniliyor. Bir, gramerini öğreniyoruz o dilin. Yani tekniğini. İki, pratiğini yapıyoruz. Gramerini istediğim kadar öğreneyim, yani tekniğine sonsuz hakim olayım. Eğer pratiğini yapmıyorsam İngilizce öğrenmiş sayılır mıyım? Hayır. Yazı da böyle. Tekniğini öğrenebiliriz çeşitli yazı kurslarına gidip kitaplar okuyup vesaire. Ama istediğim kadar nasıl roman yazılır, nasıl öykü yazılır öğreneyim. Eğer pratiğini yapmıyorsam yazı yazmayı öğrenemem. İkinci dilin pratiği nasıl yapılıyor? O da iki kanaldan yapılıyor. Bir tanesi o dile hakim birinin ağzından bolca duymak, kulağımızı doldurmak için. Yazıda bunun karşılığı ne? Ehil bir kalemin elinden çıkmış cümleleri bolca okumak, kulak doldurmak için. İkinci dildeki o dili duymak, yazıda okumak olarak benzeşiyor. İkinci dilde o dili konuşmaya çalışmak ise yazıda yazmaya çalışmak olarak görüyoruz. Yani yazmaya çalışmadan, yazı pratiği yapmadan yazı yazmak öğrenilemiyor. Dolayısıyla ben günümüz çocuklarının ileride bizim yaşlarımıza geldiğinde bizden çok daha etkili mesajlarını yazı dilinde verebilen yetişkinlere dönüşeceklerine inanıyorum. Çünkü bunun pratiğini yapa büyüyorlar. Söylemek istediklerini en az kelimeyle, en etkili şekilde söylemenin pratiğini yapıyorlar her gün saatler boyunca. Aslında yazı da böyle bir şey. En az kelimeyle, en etkili şekilde söylemek. Eğer çok okuyan bir genç veya bir çocuk ise bir yandan da teknolojinin içinde yazı pratiği yapıyorsa o zaman tamam. Ama şimdi aslında yıllardır, 10 yıldır bunu söylüyordum ben. Ama şimdi ufak ufak biraz kaygılanmaya başladım. Çünkü okumayı da kesip her şeyi video ile almaya başladı şimdiki jenerasyon. Bir önceki jenerasyon okuyordu. Belki kitap okumuyordu ama internette okuyordu. Küçük yaşta çok iyi okur oluyorlar. Okul öncesinde okunmuş bir çocuksa eğer, ona da geleceğiz herhalde birazdan, gelelim. İlkokul çağında çok sıkı okur oluyor şimdinin gençleri, ülkemizde de. Ama ortaokuldan itibaren teknoloji serbest kalınca, yani ergenlikte artık aile durdurmakta zorlanınca kitap okuma alışkanlıkları azalmaya başlıyor gibi görüyorum.
Minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi. "Hmm," dedi. "Şunu indirsem mideye." "Tatlı fare, minik fındık, nereye gidiyorsun böyle? Yerin altındaki evime buyur, yemek yiyelim birlikte."
"Ah ne kadar naziksin tilki amca, gelemem ama. Çünkü yemek için söz verdim bir yaya zulaya."
"Yaya zula mı? Hoppala, neymiş bakayım bu yaya zula?"
"Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yaya zulayı duymadın mı daha? Ağzından uzanır dışarı korkunç kıvrık dişi ve korkunçtur pençeleri. Açtı mı çenesini gözükür korkunç dişleri."
"Nerede buluşacaksın onunla?"
"Hemen şuracıkta, kayaların yanında. En sevdiği yemeği yapacakmış. Tilki fırında."
"Tilki fırında mı? Aman bana müsaade, biraz işim vardı. Kendine iyi bak tatlı fare," dedi tilki ve tabanları yağladı.
"Şu saf tilkiye de bakın. Bilmiyor herhalde zavallı, dünyada yaya zula diye bir yaratık olmadığını."
Julia Donaldson, Axel Scheffler ikilisinin en ünlü kitabı Gruffalo'dandı biraz önceki satırlar. Türkiye'deki bir jenerasyon çocuk için Tostoraman, bir jenerasyon için de Yaya Zula'dan. Julia Donaldson, 1995 yılında geleneksel hikayelere dayalı bir seri eğitici piyes yazmak için yola çıktığında Çin'den bir öyküyle karşılaşır. Kaplanın kendisini yemesini engellemek için ormandaki korkunç bir kraliçe ile ilgili yalanlar uyduran bir kız çocuğunun hikayesidir bu. Donaldson eğitici piyesten vazgeçip Fikri resimli kitaba dönüştürmeye karar verir. Kız çocuğu fare olarak vücut bulur hikayede, korkunç kraliçe ise Yayazula'ya dönüşür. Ve Nohuto'da bakla sofada birlikte çalıştığı, aslında çok da fazla tanımadığı Axel Scheffler'e gönderir metni. 4 yıl sonra 1999'da yayınlanır Grofalo ve bir fenomen doğar. Çeşitli ödüller kazanan, 40'tan fazla dile çevrilen, tüm dünyada 10 milyonun üstünde satan, sahneye ve ekrana uyarlanan büyük bir fenomen. Kafiyeli metinleri, zengin görselleriyle Tostoraman, ay Yayazula, birçok çocuğun gönlünde taht kuracak, birçok ebeveynin hayatına girecektir. İyi resimli kitaplar öyle oluyor gerçekten de. Ebeveynleri de sürüklüyor peşinden. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için çok önemli resimli kitaplar. Ve aslında galiba asıl onlarla çocuklarımızla ilişkimizi pekiştirmek, sağlıklı anne çocuk, sağlıklı baba çocuk ilişkisini sağlamak için de. Birlikte okuma saatleri öyle değerli ki.
Ben resimli kitapların okul öncesi çocuklar için ne kadar önemli olduğundan biraz söz edelim istiyorum. Yani bir anne babanın çocuğa kitap okuması, daha o okuyamazken bunu bir rutin haline getirmesi çocuklara neler katar? Bir de bu süreçte, şu evde kapalı olduğumuz günlerde aslında anne, baba, çocuk hepsi bir arada olma şansını da yakalamış oldular bir açıdan. Böyle bir dönem bu açıdan nasıl değerlendirilebilir? Nasıl daha çok çocuklara kitap okuyarak mı değerlendirilir, biraz oyunlaştırarak mı? Bu konuda neler düşündüğünü merak ediyorum ben. Çünkü sen çocukları okurken çok canlı okuyorsun, biliyorum okullara falan gittiğinde. Biraz o konudaki fikirlerini almak istiyorum.
Okul öncesinde okumak çok çok önemli. Neden önemli? Yıllarca bizim memleketimizde şöyle bir yanılgı vardı. Çocuk kitapla okumayı söktükten sonra tanışır. Okumayı sökmek çocuk için çok zorlu bir süreç. Çünkü o güne dek sadece hopluyor, zıplıyor, oynuyor, koşuyor. İlk kez çocuğa deniyor ki sen şimdi şu sandalyede oturacaksın. Hem de uzun bir süre, 40 dakika. Şu tanımadığın kişi, ki o öğretmen, çocuk için bir yabancı, tahtaya bir takım çizgiler, bir takım semboller çizecek. Sonra bunları seslerle birleştirecek. Sonra o sesleri bir araya getirip kelimeleri ve cümleleri oluşturacak ve sen bütün bunları öğreneceksin. Sonra da dönüp çocuğa diyoruz ki bu meşakkatli, bu sıkıntılı, bu içinde hiç olmak istemediğin süreci sana yaşatan şu nesneyi, yani kitabı sev. Niye sevsin ki çocuk? Kitap sevgisi aşılamak diye geçiyor bizde. Yani böyle sonradan
iğne,
çocuğa zerk
yoluyla.
Edilen, iğne yoluyla, evet, zerk edilen bir şey olarak. Oysa ki çocuk ilkokula başlamadan önceki yıllarda, yani henüz okumayı sökmemişken, okumayı bilmezken, anne baba tarafından kitap okuna okuna büyümüş bir çocuk olsa, siz bir oyuncağı bir çocuğun eline verirsiniz ve o saatlerce, bazen dakikalarca tek başına oyalanır o oyuncakla. Siz o sırada bulaşığınızı yıkayın, arkadaşınızla sohbet edin, gazetenizi okuyun. Ama kitap öyle değil. Okumayı bilmiyorsa çocuk illaki bir yetişkinin üzerinden ulaşıyor çocuğa. Siz çocuğunuza kitap okurken aynı anda bulaşık yıkayamazsınız, aynı anda arkadaşınızla sohbet edemezsiniz, aynı anda gazetenizi okuyamazsınız, aynı anda hiçbir şey yapamazsınız, başka bir şey düşünemezsiniz bile. Tüm aklınızla, fikrinizle, tüm benliğinizle orada çocuğun yanında olmak zorundasınız. Çocuk için o kadar kıymetli bir şey ki bu. Anneyi, babayı tüm benliğiyle, aklıyla, fikriyle yanında kılan çok güçlü bir nesne olarak çocuğun zihnindeki yerini alıyor kitap o zaman. Sonra ilkokula başladığında o güçlü nesneyi fethetmek için, yani okumayı sökmek için çocuk can atıyor. Böylece okumayı sökmek zorlu, meşakkatli bir süreç olmaktan çıkıyor. Okuyan çocuk her dalda başarılı olur sözü de aslında buna dayanıyor. Ciddi şekilde buna dayanıyor. Yani o çocuk matematikte de başarılı oluyor, hayat bilgisinde de. Sadece Türkçe dersinde değil. Neden? Çünkü okulla barışık başlıyor ilişkisi. Ufak ufak, ufak ufak konsantre olmayı da öğretmiş oluyoruz çocuğa. Birinci hatamız buydu yıllarca. Çocuk okumayı söktükten sonra kitapla tanışır. Şimdi bunu aşıyoruz. resimli kitaplar inanılmaz çoğaldı. Batının ve doğunun bütün iyi örnekleri artık ülkemizde çevriliyor. Çok kaliteli kitaplar çıktı, zaten vardı. Çok iyi yazarlarımız zaten vardı ama azdı. Şimdi sayısı çoğaldı, seçenek çoğaldı. Ama ve lakin çocuğunu okul öncesinde birlikte kitap okuya okuya büyüten veliler de ilkokula başladıklarında çocuk okumayı söktüğü anda dönüyorlar ve diyorlar ki artık kendin okuyabiliyorsun, ben okumayacağım, sen kendin okuyacaksın.
İşte bu da büyük bir hata bence.
Evet, evet, bu çok büyük bir hata. Neden? Çünkü siz hangi filmi ağır çekimde izlemekten hoşlanırsınız? Çocuk da okumayı yeni söktüğünde heceliye heceliye, kekeliye kekeliye okuduğu o metnin edebi tadını alamıyor ki. Dolayısıyla kitaptan soğuyor. Okumayı sökmesi çocuğa bir ceza gibi geri dönüyor. Anneyle babayla yaşadığı o kitap okuma ritüelleri son buluyor ve kitaptan uzaklaşıyor. O kadar çok veliden duyuyorum ki harika kitap okurduk, bayılırdı kitaplara. İlkokula başladı, tamamen uzaklaştı. Sanıyorlar ki okul kitap sevgisi veremiyor. Sanıyorlar ki öğretmeni kitap okuma alışkanlığını çocuğa edindiremiyor. Sanıyorlar ki okullar kötü seçiyor kitapları, kalitesiz kitap seçiyor, çocuk o yüzden soğuyor. Hayır, hiçbirisi değil. Tamamen anne babanın bu ritüelleri kesmesi sebebiyle çocuklar kitaptan soğuyor. Dolayısıyla ben diyorum ki lütfen ebeveynler çocuklarına birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta kitap okumaya devam etsinler. İki ve üçte çocuk resimli kitaptan öykü ve romanlara geçtiğinde her akşam bir bölümünü okuyarak dizi film seyreder gibi birlikte okuma ritüellerini devam ettirsinler. Merak etmesinler, çocuk yapışmaz anneye babaya. Önergenliğe gelince isteseniz de sizi yanında tutmaz çocuk, kovalar. Merak etmeyin, okuması zaten hızlanır. Bir de benim etkinliklerimden bahsettim. Hiçbir anne bir yazar gibi, bir etkinlik gibi okumak durumunda değil tabii ki. Sadece bence şeye dikkat etmek gerekiyor. Kendi sevdiğimiz kitaplar olmasına. Çünkü eğer sevmiyorsak o kitabı, o bizim vücut dilimize, yüzümüze, sesimize, her şeyimize yansıyor. Kendi sevdiğimiz. Çünkü çocuk kitapları, resimli kitapları yetişkinler de çok seviyor. Kendi sevdiğimiz kitapları okuyalım. Baba kendi sevdiği kitapları okusun. Anne kendi sevdiği kitapları okusun. O sevgi geçsin çocuğa. Ben buna özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de kitabı tartışacaksanız bunu bir teste dönüştürmemeyi önemsiyorum. Gerçekten bir yetişkinle kitap tartışır gibi tartışma şeklinde yapılması gerektiğini önemsiyorum. Bakalım beni dinliyor mu? Yu test etmemeli. Bakalım anlamış mıyı test etmemeli. Yani 5 ne 1 K sorusuyla, sorularıyla ilerlememeliyiz. Çünkü 5 ne 1 K cevapları zaten kitapta var. Eğer onları soruyorsak o zaman çocuk beni dinliyor muyu test ediyoruzdur. Oysa ki kitapla ilgili ya da o sayfayla ilgili ya da o cümleyle ilgili herkesin kendi düşüncesini, kendi görüşünü söyleyebileceği bir soruyla tartışma açabiliriz. Doğrusu yanlışı olmayan cevaplarla.
Pırtık Tekir bir çalgıcı kedisiydi. Bir miyavladı mı ortalık inlerdi. İkisi birden şarkılar söylerlerdi. Eski ekose şapka atılan paralarla dolar, yoldan geçenler durup onları dinlerdi. Ben ve sen bir de eski gitar. Ah gururluyuz ve mutlu ne kadar.
Miyav bir de eski gitar. Ah gururluyuz ve mutlu ne kadar.
Dinlediğiniz bölümde Julia Donaldson, Axel Scheffler ikilisinin imzası olan favori kitaplarımızdan birindendi, Pırtık Tekir'den. Kapanışı da iyi yürekli dev memo ile yapacağımızı şimdiden söyleyip, şöyle birkaç resimli kitap önerisi alalım mı hazır tülini yakalamışken? Ben öneri kotamı bu ikilinin tüm kitaplarını podcast konusu yaparak doldurdum sanırım.
İletişim Yayınları'nın çevirdiği Kafasına Edeni Bulmaya Çalışan Küçük Köstebeğin Hikayesi. Almanya'da kültleşmiş bir kitaptır bu. Çok müthiş bir kitaptır. İntikam üstüne çok hoş bir bakış açısı sunar. Şanssızım, şanslıyım. Yine iletişim yayınlarından Bakış Açısı Üstüne, müthiş bir kitap. Nasıl Başlar, Yapı Kredi yayınlarından, çok tatlı bir kitap. Canını En Çok Ne Yakar, Red House Kids'den, öykünün kıymetini, öykünün gücünü çok iyi anlatan, karşı tarafa bir görüşü tek bir cümleyle değil bir öyküyle yaşattığımızda nasıl daha etkili ulaştığını çok güzel anlatan bir kitap. Dalga bir sessiz kitap. Sessiz kitaptan da bir örnek vermiş olayım. Suzy Lee'nin Meav Yayıncılık'tan. Sessiz kitap içinde metin olmayan sadece görsellerle anlatılan kitaplara verdiğimiz isim. Hayallerinin peşinden gitmenin üstüne güzel bir kitap. Kedim Nereye Kayboldu? Red House Kids'den. Kayıp Üstüne güzel bir kitap. Final Yayıncılık'tan Görüyorum, Duyuyorum. Kurgu dışı bir kitap. İki kitap bu aslında. İki kitaplık bir seri. Çok çok iyi işlemiş görmek ve duymak konularını. Yine kurgu dışı şahane bir kitap. Bence bu senenin en iyi kitabı. Herkesin Öyküsü Desen Yayınlarından. Tudem'in alt markası Desen'den. Nefis bir kurgu dışı kitap. Renklerin Kara kitabı. Bu da görme engelliler için ve görme engellileri anlamak için çok iyi bir kitap. Simsiyah bir kitap ama renkleri müthiş bir şekilde anlatıyor. Edam Yayıncılık'tan. Bir de son olarak Doğum Günü Pastası'nı önereyim. Dinozor Çocuk'tan. Aslında Sven Nordqvist'in tüm kitaplarını önereyim. İsveçli bir yazar. Hem çizimlerini yapıyor hem metinlerini yazıyor. İnanılmaz detaylı çizimlerle çok karmaşık kurguları çok iyi çözüyor.
Evet, günün modasına uyup öneri listesi de yaptırdıktan sonra topluyorum konuyu. Çocuk kitapları konusunda söylenecek daha çok şey var ve önerilecek bir sürü kitap. Kitap evleri açık olsa baka baka, okuya okuya seçmekte fayda var. Çünkü kendi çocuğunuzu en iyi siz bilirsiniz. Nelerden nasıl etkileneceğini, onun kişiliğine ve gelişimine ne tarz kitapların uygun olabileceğini ya da onu en çok nelerin eğlendirdiğini. Yani seçim sizin seçiminiz olacaktır. Ve isterseniz birlikte okurken çocuğunuza göre metni değiştirmek de elinizde. Ama okul öncesinde muhakkak çocuğunuza kitap okuyun, olur mu? Sadece çocuklar için değil, kendiniz için de. İyi bir çocuk kitabı sizin de ufkunuzu açacak, keyfinizi yerine getirecektir. Bana güvenin, tecrübeyle sabittir. Bir de sonra o baş başa geçirilen vakitler biraz zor bulunuyor malum. Aslında çocuk sahibi olmaya da gerek yok resimli kitap okumak için. Her yaşa hitap eden öyle güzel kitaplar var ki. Garantina günleriniz resimli kitaplar gibi geçsin der, konuyu da böylece bağlarım. Bu bölümün esas kızı Nohut Oda Bakla Sofa, Popcor Yayınları tarafından 2008 yılında yayınlanmış. Çevirisi de Yıldırım Türker'e ait. Tostoraman ve Tostoraman'ın Çocuğu da aynı yayın evinden yine Türker çevirisiyle çıkmıştı. Salyangozla Balina, Süpürgede Yer Var mı? Kapanışı yapacağımız Kasabanın En Şık Devi, yeni adıyla İyi Yürekli Dev Memo'yu da Türkiye'deki çocuklara ilk ulaştıran Popcor Yayınları'ydı. Ama artık bu yayın evinden çıkan kitaplara ulaşmak mümkün değil. Julia Donaldson, Axel Scheffler ikilisinin kitaplarını şu anda İş Bankası Kültür Yayınları yayınlıyor. Yaya Zula'nın çevirisi de bu kez Ali Berktay'a emanet edilmiş. Bir bölümünü okuduğum Pırtık Tekir'in ve okuyacağım İyi Yürekli Dev Memo'nun da. İkilinin Değnek Adam, Charlie Maytap ve En Sevdiği Kitap, Zogi, Çirkin Beşli gibi kitaplarını da saymamış olmayalım. Bir de gönlümde yeri ayrıdır. Axel Scheffler'in kendi yazıp çizdiği, hep kitaptan çıkan Tavşancan'la Fare Su serisini de söylemeden geçemeyeceğim. Onlar benim eski değil, eskimeyen dostlarım. Çevirisini de Berrak İdiman yapmıştı. Bölüm konuğumuzsa Tülin Kozikoğlu'ydu. Yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde başlayan arkadaşlığımız, yıllar sonra onun yazar, benim yayıncı olarak aynı sektöre gönül vermemiz sonucu değişti ve gelişti. Tülin'in yazdığı birçok resimli kitap var. Örneğin Red House Kids'ten çıkan Leyla Fonten serisine çocuklar bayılıyorlar. Serinin çizeri de Sedat Girgin.
Eğer bir görüş, bir duruş sergilediyseniz, yani okurun aklına veya kalbine dokunmayı becerdiyseniz, o zaman o kitap kalıyor.
Evet, ben okurum şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz, e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü iyi yürekli dev Memo'ya bırakıyoruz. Memo tacı başına taktı ve kartı açtı. İçinde şunlar yazıyordu. Kravatın atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Gömleğin yelken oldu keçinin teknesine. Ayakkabın ev oldu küçük beyaz fare ailesine. Çorabın yatak oldu tilkiye. Kemerin yol oldu köpek için bataklığın üstünde. Bak işte burada çok zarif bir taç. Sandallarına ve elbisene çok iyi uyacak. Kentin en iyi yürekli devine çok yakışacak. Son.